Ayrım 13.
Sayfa 122. Ancak tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi burada da sosyal yardımların çeşitli yasalarla ve farklı kurumlar tarafından yürütülüyor olması hizmetin dağınıklılığına neden olmakta ve nitelikli biçimde sunulmasına engel olmaktadır. Bu örgütler Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliği, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ile Sosyal Sigortalar Kurumu'dur. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü ve belediyelerin de sosyal nitelikli yardımları söz konusudur. Tartışılması gereken önemli sorunlardan birisi de ülkemizde kaynak azlığından şikayet edilmesi, ancak eldeki kaynakların da rasyonel kullanılmaması sonucu hedef kitlelere yeterli hizmetin götürülmesi konusunda yaşanan engellerdir. Örneğin 2022 sayılı yasa ile bağlanan aylıklar, yeşil kart uygulaması, 2828 sayılı yasa ile verilen yardımlar, 3294 sayılı yasa ile yapılan yardımların tamamı değerlendirildiğinde büyük bir meblağ oluşturmakta, ancak bu yardımlar sistemli ve birbiriyle bağlantılı olmadığı için hem kaynakların rasyonel olarak kullanıldığı hem de yapılan yardımların günün koşullarına uygun olarak gereksinim sahiplerini gerçekten rahat ettirdiği söylenemez. Sosyal güvenlik sistemi bütüncül bir yapı taşımadığından farklı kurumlar eliyle yapılan yardım miktarları arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Bunun başta gelen nedeni kurumların bütçelerinin yeterli bir kaynağa sahip olmaması gösterilebilir. Bu bağlamda Maliye Bakanlığı'na 2022 sayılı yasaya göre özürlülere bağlanmakta olan aylıkların yükseltilmesi yönünde bir yasa değişikliği yapılabilmesi konusunda ÖİB bir çalışma yürütmektedir. Çünkü ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alındığında herhangi bir devamlı gelire sahip olmayan, başkasının yardımı olmadan hayatını sürdüremeyecek durumda olan ve bu durumuna uygun bir işe yerleştirilemeyen kişiler için bağlanan aylık tutarı çok düşüktür. Bu husus özellikle özürlülerin mağduriyetine neden olmaktadır. Çünkü özürlülerin eğitim, mesleki eğitim ve istihdamına yönelik çalışmalarda son yıllardaki gelişmelere rağmen yapısal yetersizlikler devam etmektedir. Mesleki eğitim süreci ve sonucunda gelen istihdam alanında özürlüler için fırsat eşitliği tam olarak sağlanamamaktadır. Özürlülerin işe ve herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamaları, fonksiyon kayıpları nedeniyle yaşamın her alanında yaşadıkları problemlerini daha da belirginleştirmektedir. Ayrıca özürlü, farklı gereksinimleri nedeniyle özürlü olmayan kişilerden daha fazla harcama yapmak zorundadır. Günlük yaşantısını sürdürebilmek ve toplumsal yaşama uyum sağlamak için sahip olması gereken ekonomik gücün olmaması halinde yaşadığı sorunlar artmaktadır. Ayrıca bu konudaki diğer bir sorun, sosyal yardımlaşma vakıflarınca yapılan yardımlardır. Eldeki verilere göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, gelirleri esnek olup yıllara göre değişmekte ve üzerinde siyasal otoritenin oldukça etkili olduğu görülmektedir. Fon, bütçe dışı siyasilerin rahatça politik amaçlarla kullanabileceği bir sosyal yardım programıdır. Sosyal güvenlik sisteminin zayıflatılarak özürlülerin bu denli küçük sosyal yardımlarla yetinmesini olanaklı kılan düzenlemeler, özürlülerin yararınaymışçasına sunulmasına karşın özünde zararlarına işleyen bir mekanizmadır. Bu denli güdük ve küçük, sistemsiz, sürekliliği olmayan sosyal yardım, palyatif, geçici ve yalnızca günü kurtarmaya yönelik bir önlem olmanın dışında özürlülere hiçbir yarar sağlamamaktadır. Fona aktarılan kaynaklar bu konuda merkezi yönetimin en güçlü örgütü olan SHEK'in elindeki sosyal yardım hizmetini güdükleştirmiş ve yardım denetlenmesi pek de mümkün olmayan vakıflar eliyle dağıtılır olmuştur. Özürlü birey hangi gelir düzeyinde olursa olsun korunmaya muhtaçtır, ama bu muhtaçlık onun insanca yaşama onurunun zedelenmesine neden oluşturamaz. Özürlülüğün türüne ve derecesine göre toplumdan koruyuculuk görevini isteme hakkına sahiptir. Yasalar bu koruyuculuk işlevini üstlenmelidir. Burada temel amaç özürlüleri istihdam edilinceye kadar nitelikli sosyal yardımla beslemek, iş edindikten sonra bu yardımın kesilmesi olmalıdır. Sosyal güvenlik bir haktır. Sosyal güvenlik hakkı, sosyal refah devleti, sosyal adalet ve sosyal hukuk devleti anlayışının somutlaşmış bir sonucu olmaktadır. Üstelik anayasa ve yasalardaki eşitlik, adalet ve özgürlük kavramları da ilk pratik anlamlarını burada bulmaktadır. İşte bunları sağlamanın yolu tüm yurttaşları ivedilikle sosyal güvenlik şemsiyesi altına almak olacaktır. Sosyal adalet toplumda üretilen değerlerin toplum bireyleri arasında adil olarak paylaşılmasıdır. Bu konuda anayasanın 60. maddesinde, herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak, gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar denilmektedir. Yavuz Yiğit 1995-28. 4.4 Eğitim. Eğitim ile ilgili göstergeler incelendiğinde özürlülerin en temel hakları olan eğitim görme hakkından gereği kadar yararlanamadıkları görülecektir. kamu ve özel sektör tarafından verilen özel eğitim hizmetlerinin yeterince yaygınlaşmamış olduğu görülmektedir. Özürlülerle ilgili her konuda olduğu gibi eğitim alanında da ülkenin genel profilini yorumlayacak rakam bulma zorluğu yaşanmaktadır. Özürlünün toplumsal yaşama katılabilmesinin ön koşulu eğitim olanaklarına ulaşabilir olmasıdır. Eğitimin temel felsefesi bireyi geleceğe hazırlamaktır. Özürlünün kendini gerçekleştirebilmesi, emek pazarına girebilmesi ve istihdam edilebilmesi için ona bir nitelik kazandırılmış olması gerekir ki bu da ancak eğitim almasıyla olanaklıdır. Bu konuda ülkenin ulusal eğitim politikası oluşturmakla sorumlu örgütünün gerekli çalışmaları yapması gerekmektedir. Amaçlanan özel eğitim hedeflerine ulaşılması, özel eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve verimli hale gelmesi için öncelikle finansal engellerin aşılması gerekmektedir. Mali kaynakların çeşitlendirilmesi ve bütçede özel eğitim ile ilgili payın arttırılması bu sorunu çözmeye yönelik ilk hareket olacaktır. Bunun yanı sıra devletin bugünkü olanaklarıyla özel eğitime gereksinimi olan bireylere fırsat eşitliğini sağlayıcı eğitim hizmetlerini karşılayamaması durumunda özel eğitim kurumlarının desteklenmesi kaçınılmazdır. ÖİB Özel Eğitim Kuruluşları Raporu 2003. Bu konuda eğitimin desteklenmesi amacıyla devletin sağladığı eğitim gelişim yardımı son derece önemlidir. Ancak burada da bir eşitsizlik söz konusudur. Emekli sandığı ve SSK'nın bu yardımı yapıyor olmasına karşın ülkenin diğer önemli sosyal güvenlik sistemi olan Bağkur, iştirakçılarının çocukları bu yardımdan henüz yararlanamamaktadır. ÖİB bu eşitsizliğin giderilmesi ve bir hakkın herkes tarafından eşit biçimde kullanılmasını sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu konudaki bir diğer sorun ise eğitim gelişim yardımı alanların devam ettiği özel eğitim okullarının nitelik olarak değil, yalnızca nicelik olarak sayısal açıdan bir artış göstermiş olmasıdır. Bu kuruluşların salt kar üreten yapılarının kırılarak gerçekten özürlülerin eğitimi konusunda yoğunlaşmaları için sıkı bir biçimde denetlenmeleri gerekmektedir. Bu konuda ÖİB üzerine düşen görevi yerine getirerek özürlü çocukların eğitimlerinin, tıbbi rehabilitasyonlarının ve sosyal rehabilitasyonlarının yapılacağı özel eğitim merkezlerinin daha etkin ve verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla özürlülere hizmet veren özel eğitim ve rehabilitasyon kurum ve kuruluşları koordinasyon ve işbirliği toplantılarını gerçekleştirmiş, bir dizi toplantı sonucu ortaya çıkan sonuç raporunu kitaplaştırmıştır. 4.5 Sağlık. Sağlık sektöründe yaşanan sorunlardan özürlülerin de toplumun diğer kesimleri gibi yakından etkilendikleri, ayrıca sağlık hizmetlerine ulaşabilirlik konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıkları yadsınamaz bir gerçektir. 224 sayılı sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında yasaya göre sağlık hizmetleri, İnsan sağlığına zarar veren çeşitli faktörlerin yok edilmesi ve toplumun bu faktörlerin tesirinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedeni ve ruhi kabiliyet ve melekeleri azalmış olanların işe alıştırılması, rehabilitasyon için yapılan tıbbi faaliyetler sağlık hizmetidir şeklinde tanımlanmıştır. Aynı yasanın birinci maddesinde insan hakları evrensel beyannamesinde bir hak olarak tanınan sağlık hizmetlerinden faydalanmanın sosyal adalete uygun bir şekilde ifasını sağlamak maksadıyla tababet ve tababetle ilgili hizmetler bu kanun çevresinde hazırlanacak bir program dahilinde sosyalleştirilecektir denilmektedir. Bugün ülkemizde diğer sektörlerde karşılaşılan sorunların benzeri özürlüler için sağlık sektöründe de geçerliliğini korumaktadır. Sağlık hizmetleri özürlüler için ulaşılabilir değildir. Bunun birinci ve doğrudan anlamı hastane, poliklinik, klinik ve rehabilitasyon merkezlerinde gerçekleştirilen hizmet sunumunun mimari engeller nedeniyle özürlüler için ulaşılabilirliğinin kısıtlı olmasıdır. Bu konu 1. Özürlüler Şurası'nda da gündeme getirilmiş, şura sonunda alınan kararlardan birisi, tıbbi bakım ve tedavi hizmetlerinde eşitliği sağlamak amacıyla hastanelerin ulaşılabilirliğini sağlayan yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Şura kararları karar No 297,54 biçiminde ortaya çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın 2000/48 tarihli genelgesinin 1. maddesi bu tip hizmet mekanlarının özürlülere yönelik olarak düzenlenmesi gerektiğini işaret etmekle birlikte bu tür düzenlemelerin yapıldığına ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır. Ulaşılabilirlik sorununun bir diğer boyutunu sağlık hizmetlerinin giderek pahalı bir hizmet alımına dönüşmesi ve topluma yaygın sağlık hizmeti sunmaya yönelik sistemlerin yok edilmesi oluşturmaktadır. Aslında bu konuda da yasal düzenleme açısından herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. 224 sayılı yasada belirtildiği gibi, Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesiyle vatandaşların sağlık hizmetleri için ödedikleri prim ile amme sektörüne ait müesseselerin bütçelerinden ayrılan tahsisat karşılığı her çeşit sağlık hizmetlerinden ücretsiz veya kendisine yapılan masrafın bir kısmına iştirak suretiyle eşit şekilde faydalanmaları hükmü getirilmiştir. Buna göre sosyal güvenlik kapsamında bulunan özürlüler sağlık hizmetlerinden yararlanabilmekteyken sağlığın evrensel bir hak olduğu ilkesinden hareketle bir sosyal güvencesi bulunmayan istihdam olanağı bulamamış özürlünün sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesinin tek yolu yeşil kart uygulaması olarak bilinen sistemle gerçekleşmektedir. Ancak yeşil kart sahibi olan özürlü sayısı hangi özür grubundan olduğu, tedavi yardımının tutarı ve niteliği konusunda da herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bu durumda sosyal güvencesi olan veya olmayan özürlülerin yeterli sağlık hizmeti alıp almadığı, toplumsal yaşama katılmaları konusunda kesinlikle edinmeleri gereken sosyal rehabilitasyonun vazgeçilemez destekleyicisi olan yardımcı araç ve gereci edinmeleri yönünde ciddi engeller bulunmaktadır. Ayrıca sosyal güvencesi olan özürlüler de farklı sağlık hizmetleri almakta. Bu da istihdam açısından sosyal güvenlik kurumları arasında iyi sağlık hizmeti sunan kurumlara yığılma meydana getirerek istihdam politikalarını da olumsuz etkilemektedir. Bölüm 5. Devlet dışı örgütlenme. Toplumsal yaşam içinde sorun olarak adlandırılan her ne varsa bunu en iyi bu sorunla karşı karşıya kalanlar, bu sorunu yaşayanlar ve bu sorundan dolayı mağdur olanlar bilir. Bu cümlenin bir başka okuması sorunu en iyi yaşayan bilir ve çözümde yaşayanların sorunla baş etme yönteminde ve kararlılığında gizlidir. Özürlülükle ilgili devlet dışı örgütlerin, bu çalışma süresince devlet dışındaki yapılanmalar için sivil toplum örgütü, devlet dışı örgüt, sivil toplum kuruluşu, NGO gibi ifadeler birbirini yerine geçen biçimde kullanılacaktır. Toplumsal açıdan niteliklerini ve işlevini açıklarken temel hareket noktası bu olmak durumundadır. Özürlülere yönelik örgütlenmenin biçim ve içeriğine bakıldığında dünya ile Türkiye'deki yapılanma arasında herhangi bir fark görülmemiştir. Örgütlenmenin temel mantığı olan aynı çıkar etrafında birleşerek baskı grubu oluşturmak ve bu yolla sorunun çözümüne katkıda bulunmak her iki pratikte de aynıdır. Devlet dışı örgütlerin genel yapıları incelendiğinde görülmektedir ki, sivil toplum kuruluşları, STK, belirli mekan ve zamanda bilgiye dayanarak teşhis edilen bir ihtiyacı ya da ihtiyaçlar demetini karşılamayı amaç edinen, kar amacı gütmeden hizmet veren, böylece de kamunun yönetimine katılan kuruluşlardır. 3 Sempozyum STK İstanbul 1998-30. Dolayısıyla sivil toplum, vatandaşların kendi çıkar ve arzuları doğrultusunda birlik oluşturdukları bir alandır. Sivil toplum kavramı, devletten ve piyasadan bağımsız olan tüm örgüt, birlik ve dernekleri kapsamaktadır. Bu kapsama siyasi partiler de dahil olmak üzere sendikalar, meslek birlikleri, ticaret odaları, dinsel organizasyonlar, kültür dernekleri ve buna benzerler girer. Özürlüler de toplumsal bir kategori olarak spesifik bir çıkar grubu oluştururlar. Bu çıkar grubu kendiliğinden haliyle henüz bir baskı grubu değildir. Bir baskı grubu oluşturabilmek için kendi hak ve çıkarlarının farkına varmaları, örgütlenmeleri, kendilerini toplumsal bir varlık olarak hissettirmeleri ve nihayet hak ve çıkarları doğrultusunda mücadeleye girişmeleri gerekir. İçli 1998-81. Devlet dışı yapılanmalar özellikle 1980'li yıllardan sonra AB içinde de son derece önemli bir yer işgal etmeye, ekonomik, politik ve toplumsal düzenlemelere ilişkin girişimlerde önemli aktörlerden biri olarak yer almaya başlamıştır. Dünya genelinde de benzer gelişmeler yaşanarak 3. sektör olarak adlandırılan bu kuruluşlar, siyasal kararlara katılım konusunda etkin bir rol üstlenme talebinde bulunmaya başlamıştır. AB kurumlarıyla devlet dışı örgütler, NGO'lar, gönüllü örgütler arasında zaten bir dayanışma ve informal diyalog hep ola gelmişti. Ancak 1992 tarihli Avrupa Birliği'ni kuran Maastricht Anlaşması'yla bu ilişki formal bir nitelik kazanmıştır. Anlaşmaya eklenen Deklarasyon 23'te sosyal politika alanında AB ile refah hizmetlerinden sorumlu kurumlar olarak görülen yardım kuruluşları ve vakıflar arasında işbirliğinin önemi vurgulanmıştır. Carli 1998-8. Komisyon ve parlamento, NGO'lar ile 1996-1997 yılları arasında hükümetler arası konferansın hazırlık aşamasında bir diyalog geliştirmiştir. Ancak Amsterdam Anlaşması'na konulması istenen bir takım değişiklikler anlaşmada yer almamıştır. Komisyonun 1997 tarihli NGO'larla ilgili communication raporunda birlik içerisinde sosyal ortaklar olarak belirlenen sendikalar, işveren örgütleri ve gönüllü örgütlerin istihdam yaratılması, etkin vatandaşlık ve demokrasi, geniş kapsamlı hizmetlerin sağlanması, kalkınma politikaları, vatandaşın çıkarlarının kamu otoritelerine sunulması, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ile spor etkinlikleri gibi alanlarda önemli rol oynayacakları belirtilmiştir. Gönüllü örgütler en temel düzeyde belirli amaçlar için bir araya gelen gruplar olarak tanımlanmaktadır. Genelde pek çok özellikleri benzerdir. Kurumsal ve formal bir yapıları vardır. Kar dağıtmazlar, bağımsızdırlar, kişisel çıkar için çalışmazlar, kamusal alanda etkindirler ve genel kamu yararına uygun davranırlar. AB örgütlenmesi içinde gönüllü örgütlerle geliştirilen sivil diyaloğa verilen önemi göstermesi bakımından 1998 yılında Avrupa genelinde 1300 örgütün katılımıyla gerçekleştirilen Avrupa Sosyal Politika Forumu'nun kapanışında yapılan şu konuşma önemlidir. Avrupa tipi kalkınma modeli tüm ulusal farklılıklarına karşın iki önemli ekonomik ve politik düşünce üzerine kurulmuştur. Bir yanda ekonomik gelişmenin itici gücünü oluşturan işletmeler arası rekabet, diğer yanda ise sosyal bir birlik yaratmanın bir yolu olan vatandaşlar arasındaki dayanışmadır. Bu düşüncenin temelleri açık olarak hem Hristiyan geleneklerinde hem de sendikal gelenekte bulunabilir. Bu gelenekler bize yeni kaynaklar yaratmak için güçlü işletmelere sahip olmamız gerektiğini gösteriyor. Fakat aynı zamanda daha iyi bir toplum yaratmak için de vatandaşlar arasında güçlü bir dayanışmaya gereksinim vardır. Bunu gerçekleştirebilmek için halkların ve kültürlerin ortaklığında güçlü bir sivil diyaloğa gereksinim duyulur. Üye devletler gelecekteki sosyal politikalarını oluşturmak için bu diyaloğu gündemlerine almakla yükümlüdür. AB içinde 1 Ocak 93, 31 Aralık 96 tarihleri arasında gerçekleştirilen Helios programı ile üye devletler ile NGO'ların özürlülere yardım etmeleri için yeni temeller önerilmiştir. Bugünse daha geniş kapsamlı bir strateji ile üye devletler, NGO'lar ve sosyal ortaklar arasındaki işbirliği geliştirilmeye çalışılmaktadır. Buradaki temel amaç sorunu kaynağında çözmek ve insanlara kendilerine yardımı sağlamak üzere yardım etmektir. AB'ye üye ülkelerdeki her 10 çalışma çağındaki vatandaştan biri fiziksel veya zihinsel özürlüdür. Toplum temelli politikalar aracılığıyla işlevsel rehabilitasyon, eğitimde kaynaştırma ve ekonomik ve sosyal kaynaştırma alanlarında doğrudan yer alan NGO'lar ile üye ülkeler arasında işbirliği yapılarak özürlülerin tam katılımı ve eşit fırsatların geliştirilmesi bu programın amaçlarıdır. Helios 2 programı çerçevesinde de özürlülerle ilgili çalışan 1150 örgüt, üye ülkelerdeki benzer örgütlerle görüş alışverişinde bulunmuş ve tartışmalara katılmıştır. 20 Ocak 1998 tarihinde Komisyon Özürlülere Yardım İçin Eylem Programı'nın değerlendirildiği raporu kabul etmiştir. Helios 2 programının yenilikçi pek çok özelliği bulunmaktadır. Özürlülüğe ilişkin refah yaklaşımından çok eşit fırsat ve entegrasyon konularının üzerinde durulmuştur. Sosyal örgütlenmeye dayalı bir değişim modeli benimsenmiştir. Özürlüler ve örgütlerine danışmanlık için bir resmi yapı oluşturulmuştur. Buradan da anlaşılacağı üzere AB içinde özürlülere yönelik politikaların belirlenmesi ve geliştirilmesi, gerekli düzenlemelerin yapılması ve bunların uygulamaya konması, süreçlerinde konu ile ilgili örgütlerin de görüşlerine başvurulması için birlik politikası oluşmuş bulunmaktadır. Geniş anlamda iki tür özürlü örgütü bulunmaktadır. Çoğunlukla özürlüler tarafından desteklenen fakat onlar tarafından yönetilmeyen hizmet sunan örgütler ile yönetimi özürlüler tarafından oluşturulmuş bir kurul ile yapılanmış ve ulusal ve bölgesel düzeyde karar alma süreçlerinde özürlüleri temsil eden ve savunan kendine yardım örgütleri. Bunu uluslararası literatürde adlandırıldığı biçimiyle özürlülerin örgütleri ve özürlülere yönelik örgütler olarak adlandırmak olasıdır. Özürlülerin kendine yardım örgütleri onlarla aynı zamanda ortaya çıkan diğer devlet dışı örgütler ile karşılaştırıldığında çevre, kadın ve çocuk hakları örgütleri ve buna benzer oldukça güçsüzdür. Bu görece güçsüzlüğün temel nedenlerinden biri özürlülerin toplumsal kaynaştırma programlarından uzaklaştırılması ve düşük düzeyde beceri kazandırılması nedeniyle kendilerine güvenlerinin az olmasıdır. Kendine yardım karşılıklı dayanışma ve empatik insan ilişkisidir. Benzer zorlukları yaşayan insanların birbirini desteklemesi ve kişisel deneyimlerden elde edilmiş bilgilerin, öngörülerin değişimiyle zorluklarla başa çıkabilmek için gerçekleştirilen bir grup dayanışmasıdır. Bu dayanışma ve karşılıklı destek, özürlülerin toplumdaki mevcut durumlarının geliştirilmesi için kolektif bir eyleme hizmet eder. Özürlülerin kendine yardım örgütleri kendi kendini motive eden özürlüler tarafından toplumdaki diğer özürlülerin ayakları üzerinde durması ve bu konuda motive olması için örgütlenmişlerdir. Bu örgütlerin en önemli özelliklerinden biri karar alma ve kontrol etme mekanizmasının özürlüler tarafından gerçekleştirilmesidir. Bunun nedeni de özürlülerin toplum hayatına katılmalarını desteklemektir. Bu tür örgütlerde iki biçimde karar alma süreci bulunur. Demokratik katılım, örgütteki her bir üyenin karar alma sürecine eşit katılımı anlamına gelir. Bu katılım doğrudan kararların oylanması veya doğrudan olmayan karar alıcı temsilcileri seçmek biçiminde ortaya çıkmaktadır. Demokratik katılım tüm gruptaki sorumluluğun da üstlenilmesi demektir. Otoriter karar almada ise güç bir liderin veya küçük grubun elindedir. Kendini gerçekleştirmek isteyen ve özürlülerin katılımını amaç eden örgütler demokratik katılımı gerçekleştirmek zorundadır. Örnekler şöyledir. 5.1. ABD'de özürlülere yönelik devlet dışı örgütler. Ulusal Özürlüler Konseyi. Bu konsey başkan ve kongreye 54 milyon özürlü Amerikalıyı ilgilendiren özürlülük konusunda önerilerde bulunan bağımsız bir federal kuruluştur. Konsey başkan tarafından atanan ve senato tarafından onaylanan 15 üyeden oluşur. 1986 yılında senatoya sunulan bağımsızlığa doğru raporuyla kongreye özürlülerin medeni hakları konusunda yasa çıkarılması konusunda öneride bulunmuş, bunun üzerine 1990 yılında ada imzalanmıştır. Konseyin temel amacı, özrünün derecesine bakılmaksızın tüm özürlü bireylerin eşit fırsatlara sahip olmalarını garanti eden yöntemlerin, pratiklerin, program ve politikaların geliştirilmesini sağlamaktır. Ayrıca özürlüleri ekonomik açıdan bağımsızlıklarını sağlamaya, bağımsız yaşama ve topluma tam katılımı gerçekleştirme konusunda güçlendirmektir. Ayrıca Amerika'da her tür özür grubuna ait irili ufaklı pek çok devlet dışı örgütlenme bulunmaktadır. www.ncd.gov 5.2. BK'da özürlülere yönelik devlet dışı örgütler. BK'da özürlülere yönelik olarak örgütlenmiş ve ülke geneline yaygın politika üreten en önemli devlet dışı örgütlerden Ulusal ve Kuzey İrlanda Özürlüler Konseyi, Özürlü Hakları Komisyonu, İstihdam ve Eğitimde Özürlülere Yönelik Danışma Komitesi, Özürlülerin Ulaştırması Danışma Komitesi gibi büyük örgütler bulunmaktadır. Bunun dışında özür gruplarına göre örgütlenmiş birçok örgüt vardır. www.drc-gb.org 5.2.1 Ulusal ve Kuzey İrlanda Özürlüler Konseyi. Özürlü ayrımcılığı yasasıyla bağımsız bir organ olarak 1996 yılında kurulan Ulusal Özürlüler Konseyi, hükümete özürlü ayrımcılığını engellemek üzere önerilerde bulunmaktaydı. Konseyin harcamaları Eğitim ve İstihdam Bakanlığı tarafından karşılanmaktaydı. Ancak konsey 25 Nisan 2000 tarihinde yerini Özürlü Hakları Komisyonu'na bırakmıştır. Konseyin özürlülerle ilgili yapacağı her türlü etkinlik Özürlü Hakları Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir. Avrupa Birliği'nin özürlüler direktifine ilişkin Özürlü Hakları Komisyonu'nun iki türlü görüşü olmuştur. Bu direktifle BK'daki özürlüler bir takım kazanımlar sağlayacaktır. 320 bin kişi küçük firmalarda ve daha önce özürlü ayrımcılığı yasasını kapsamadığı kimi kamu sektör kuruluşunda polis istihdam edilecektir. Fakat direktifin bazı zayıf noktaları da bulunmaktadır. Örneğin hala özürlüler orduda çalışamamaktadır. Ayrıca bu direktif özürlülere yönelik dolaylı ayrımcılığın yıkıcı etkilerini tanımlamakta da başarısızdır. 5.2.2 Özürlü Hakları Komisyonu. Ulusal Özürlüler Konseyi'nin yerine Özürlü Hakları Komisyonu yasası 1999 ile kurulmuştur. Görevleri arasında özürlülere yapılan ayrımcılığı gidermeye yönelik çalışmalar yapmak, özürlüler için fırsat eşitliğini geliştirmek, özürlülerin bakımı amacıyla yapılan örnek çalışmaların teşvik edilmesi için gerekli önlemleri almaktır. Bu komisyon çeşitli hükümet kurumlarına gerekli önerileri yapmak ve teklif vermekle yükümlüdür. 5.3 Almanya'da özürlülere yönelik devlet dışı örgütler. Özürlülerin Rehabilitasyonu Danışma Komitesi,